Ayrım 70.
Güçlük, farklı tercihleri olan kültürlerden insanların birbirlerinin davranışlarını yanlış yorumlayabilmelerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin bir Amerikalı ile bir Pakistanlı konuşmak için yan yana geldiklerinde bir sorunları vardır. Amerikalı yaklaşık olarak 95-125 santim uzakta durmayı tercih eder. Pakistanlı ise genelde çok daha yakında durmak eğilimindedir. Her ikisinin de kendi tercihlerine uygun davranamayacakları açıktır. Eğer kültürel farklılıkların farkında değilseler, odanın içinde küçük bir dans gösterisinde bulunabilirler. Pakistanlı kendisini rahatsız edici derecede uzakta bulur ve yaklaşmaya çalışır. Bunun üzerine Amerikalı rahatsız olur ve geri çekilir ki bu Pakistanlının tekrar yaklaşmasına neden olur. Bu durum Amerikalı bir köşeye sıkışıncaya ya da kaçıp kurtuluncaya kadar sürer. Dahası bütün bunlar olurken Pakistanlı Amerikalı'nın soğuk davrandığını ve arkadaşça olmadığını düşünürken Amerikalı da onun çok hızlı girdiğini ve itici olduğunu düşünebilir. Bu ne kadar yakın durduğunuzun bir ölçüde öteki kişiyle olan ilişkinize bağlı olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Cinsiyet farklılıkları. Kestirmiş olabileceğiniz gibi yalnızca 12 yaş dolaylarında gözlenen bir farklılık olmakla birlikte Aiello ve Aiello 1974. Kadın çiftleri birbirlerine erkek çiftlerinden daha yakın durmaktadırlar. Horowitz ve arkadaşları 1970. Summer 1959. Gerçekten kiminle birlikte olurlarsa olsunlar kadınlar her zaman erkeklerden daha yakın durmak eğilimindedirler. Hartnett ve arkadaşları 1970, Leibman 1970. Öte yandan karışık cinsiyetli çiftler aynı cinsten çiftlerden daha yakın durmaktadırlar. Kute ve Wingardner 1964. Ancak bu son bulgu güvenilir olabilmek için henüz yeteri sayı ve çeşitten durumlarda gözlenmemiştir. Az sonra göreceğimiz gibi insanlar arasındaki ilişki aşırı ölçüde önemlidir. Ve iki kişinin birbirlerine ne kadar yakın duracaklarını kesin olarak etkiler. Kişiler arası uzaklık tercihlerindeki bu cinsiyet farklılıklarına ek olarak erkek ve kadınlar yersel düzenlemelere biraz farklı tepki gösterirler. Örneğin tanıdıkları ve sevdikleri birisiyle bir masada otururlarken kadınlar bu kişinin yanına, erkekler ise karşısına oturmak eğilimindedirler. Byron ve arkadaşları 1971. Jeffrey Fisher ve Dan Byron 1975 tanımadıkları bir kişi karşılarına bir sandalye uzağa ya da hemen yanlarına oturduğunda bir kütüphanede bir masada yalnız başlarına oturan insanların tepkilerini gözlediler. Yabancı kişinin cinsiyeti ne olursa olsun kadınlara en çok yanlarına oturulması rahatsız ederken erkekler daha çok karşılarına oturulmasından rahatsız oluyorlardı. Ek olarak erkekler böylesi rahatsız edilmelerden kendilerini korumak için kitaplarını önlerine yığarlarken kadınlar kitaplarını ve diğer eşyalarını yanlarına koymak eğilimindeydiler. Kuşkusuz bu özel bir durumdur ve başka bağlamlar için geçerli olmayabilir. Fakat cinsiyet farklılıkları oldukça tutarlı görünmektedir. Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi cinsiyet farklılıkları kalabalığa tepkilerde de görülmektedir. Uzaklığın anlamı. Kişisel alanın kullanımında etnik ve cinsiyet ilişkin farklılıklara ek olarak söz konusu insanların ilişkilerine bağlı oldukça büyük farklılıklar da vardır. Genel olarak ilişkinin yakınlığı ve insanların arkadaşlık dereceleri arttıkça birbirlerine daha yakın durmaktadırlar. Aiello ve Cooper 1972. Arkadaşça görünmek isteyenler daha dar araları yeğlemektedirler. Lott ve Summer 1967. Peterson ve Sechrist 1970 ve birbirlerini cinsel olarak çeken insanlar birbirlerine daha yakın durmaktadırlar. Algier ve Byron 1973. Çoğu insan kişisel alan konusunda pek fazla kafa yormamakla birlikte hepimiz yakın durmanın genellikle bir arkadaşlık ya da ilgi işareti olduğunun farkındayızdır. Yeni karşılaştığımız birine onu sevdiğimizi anlatmanın en önemli ve en kolay yolu ona yakın durmak olabilir. Karşınızdaki hemen ilginizin farkına varır ve eğer o ilgili değilse bunu açıklamak için genellikle sizden uzaklaşacaktır. Yalnızca uzaklıktan çok yersel yönelimde kişiler arası ilişkiden etkilenmektedir. Bir arkadaşınızla bir lokantaya gittiğiniz zaman yan yana mı, karşı karşıya mı yoksa masanın köşelerine mi oturursunuz? Konuşma ve birbirinizi görme açılarından bunlardan her birinin avantajları vardır. Fakat tutarlı tercihler de vardır. Robert Summer 1969, aynı cinsten arkadaşların köşelere, karşı cinsten olanların ise yan yana oturmayı tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Diğer sözcüklerle, kişisel alanının kullanımı 3. bölümde tartıştığımız gözle temas gibi sözsüz iletişimin önemli bir aracıdır. Alancılık, yani territoriality. İnsanların mekanı kullanımlarına ilişkin araştırmalar ve doğal yaşam çevreleri içinde hayvan davranışlarına ilişkin gözlemler mekanın bizim için çok önemli olduğunu göstermektedir. Öyle görülüyor ki gerçekten belli ölçülerde bir mekana gereksinimimiz vardır ve gereksinim duyulandan daha az mekan bulunduğunda ya da bu en az alan işgal edildiğinde birey saldırganlaşacak ve mekanını savunacaktır. Mekanı duyulan bu gereksinme ve onun savunulmasına bazen alancılık, yani territoriality adı verilmektedir. Robert Ardrey 1966 bu görüşün yayıncılarından biri olarak alancılığın hem hayvanlarda ve hem de insanlarda içgüdüsel olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre hayvanlar ve insanlar mekan gereksinimi ile doğarlar ve dar bir alana sıkıştıklarında otomatik olarak saldırgan tepki gösterirler. Bazı hayvanlar böyle bir içgüdüye sahip olmakla birlikte çoğu psikolog insanlarda bunun bulunmadığına inanmaktadır. Biz değişmez büyüklükte bir mekan istemeyiz ve çok az mekana sahip olsak bile her zaman otomatik olarak saldırganlaşmayız. Öte yandan insanlar bazen belirli bir mekan ya da arazi parçasının kendilerine ait olduğunu düşünür ve bazı koşullar altında bu mekanı başkalarının girmesine karşı korurlar. Daha önce de tartıştığımız gibi değişik çalışmalar, başkaları kendilerine ait alanı işgal ettiklerinde insanların olumsuz karşılık verdiklerini göstermektedir. Kuşkusuz kütüphanede yalnız başınıza çalışmaya çalışıyorsanız, genellikle yanı başınızda birinin durması rahatsız edicidir. Bu rahatsızlık savunuculuk, kızgınlık ya da hatta açık saldırganlık biçiminde anlatım bulabilir. Felipe ve Summer 1966, Fisher ve Byron 1975. Ayrıca bir yabancı bize rahat ya da uygun saydığımızdan daha yakın durursa da genellikle olumsuz tepki gösteririz. Bu durumda büyük bir olasılıkla geri çekiliriz. Eğer geri çekilmezsek saldırgan olabiliriz. Kişiler arası mesafe için standartlarımız vardır. Belirli alanları geçici ya da sürekli olarak sahipleniriz ve bu alanları herhangi bir yabancı girişi savunucu tepkilere yol açar. Ancak bir alana gereksinimimiz hiçbir biçimde mutlak ya da değişmez değildir. Gereksinim duyduğumuz alanın ölçüsü ve işgallere karşı gösterdiğimiz tepki o anki özel duruma bağlıdır. Kütüphane örneğinde tek boş sandalye masamızda olsaydı masamıza gelen birisine karşı tepkimiz oldukça farklı olurdu. Masanın yalnızca kendimizin olmasını yeğleyebilirdik. Fakat eğer boş olan tek sandalye o ise diğer kişinin oraya oturmasının tümüyle uygun olduğunu görmek zorunda kalırdık. Oraya oturmaya onun da hakkı vardır. Tersine eğer boş başka masa ve sandalyeler varsa diğer kişi amaçlı olarak yanımıza oturuyor demektir ve davranışın daha fazla anlamı vardır. İşgalci bizi tanımak istemiş olabilir, kitaplarımızı çalmayı planlamış olabilir ya da belki kütüphanede en çok sevdiği yere oturmak istiyor olabilir. Fakat davranışının güdülenmiş olduğunu varsayacaktık ki boş diğer bütün yerleri bir tarafa bırakarak yanımızdakini seçmiştir ve dolayısıyla işgale tepki göstermeye daha fazla eğilimliyizdir. Bu durumda bile tepkilerimiz o durum içindeki başka etmenlere bağlıdır. Örneğin, okuduğunuz şeyden bıkmışsanız birisinin yanınıza oturmasına sevinebilirsiniz. Daha ilginci, eğer diğer kişi karşı cinsin çekici bir üyesi ise bazı koşullar altında sizin yanınızı seçmesi koltuklarınızı şişirebilir ve yeni komşunuzu tanımaya çalışabilirsiniz. Yapılanın hala bir işgal olduğu doğrudur. Fakat seve seve katlanılabilecek bir işgal olabilir. Nasıl tepki göstereceğimiz ayrıca belirli bir durumda neyin uygun olduğuna bağlıdır. Konichi 1975 tarafından yapılan bir araştırmada bir kişi karşıya geçmek üzere bir cadde köşesinde bekleyen bir başka kişinin çok yakınında durdu. Bu durumda kaldırımda boş, çok geniş bir alan varken birisinin çok yakınında durmak açıkça uygun değildir. Denekler bu işgale kaçmak için caddeyi alışılmıştan daha hızlı geçerek tepki gösterdiler. Fakat aynı türden bir yakın temas başka koşullarda tümüyle uygun ve hatta istenen bir durum alabilir. Büyük bir informal toplantıda, parantez içinde parti, insanlardan birbirleriyle konuşmaları, yabancılarla tanışmaları ve genel olarak dostça etkileşimleri beklenir. Böyle bir toplantıda birisine oldukça yakın durmanın tümüyle doğal ve arkadaşça olduğu düşünülür. Eğer yaklaşılan kişi arkadaşça etkileşimle ilgilenmiyorsa kuşkusuz uzaklaşmada özgürdür. Fakat fazlaca yaklaşmak alışılmış da ne saldırgan bir eylem olarak algılanacak ve ne de saldırgan bir tepkiye yol açacaktır. Diğer sözcüklerle insanlar kişisel alanı kullanırlar ve bu alana karşı duyarlıdırlar. Fakat yakın durmak alancılık görüşlerinin işaret ettiği gibi ne her zaman olumsuz ne de her zaman saldırgandır. Tersine yakın temas ya arkadaşça ve çok yakın olabilir ya da saldırgan ve işgalci olabilir. Bir kişi tarafından yapılırsa olumlu karşılanabilirdi. Bir başka kişi tarafından yapılırsa hoş karşılanmayabilir. Gerçekten çoğumuzun bildiği gibi birisine çok yakın durmanın iki zıt anlamı vardır. Ya arkadaşça ya da saldırgan bir eylemdir. Eğer birey nerede durmak ya da oturmak konusunda bir seçime sahip değilse, kalabalık olduğu bir zamanda bir metroda olduğu gibi yakın olmanın pek bir anlamı yoktur. Ve büyük ölçüde ne dostçadır ne de saldırgandır. Kalabalık. Her yıl 100 milyon, her 10 yılda bir 1 milyar insan bu dünya nüfusunun artış hızıdır ve bu hız gittikçe artmaktadır. Şekil 15.3'te görebileceğiniz gibi dünya nüfusunun yarım milyara ulaşabilmesi yüzlerce, binlerce yıl almıştır. Nüfus ikiye katlanıp 1 milyara ulaşıncaya kadar 200 yıl geçmiştir. Fakat 2 milyara ulaşmak için ondan sonraki ikiye katlanma yalnızca 80 yıl almıştır. 4 milyarda ikiye katlanması ise yalnızca 45 yıl almıştır. Şimdiki büyüme hızı ile dünyadaki insanların sayısı yalnızca 35 yıl içinde tekrar iki katına çıkarak 8 milyara ulaşacaktır. Şekil 15.3. Dünyada insan nüfusunun artış hızı. Bu nüfus patlamasının yaşamamızın hemen bütün yönleri için ciddi sonuçlara yol açtığı açıktır. Dünyanın ekonomik kaynaklarını zorlamakta, doğal kaynaklarımızı tüketmekte, akaryakıt, yiyecek ve gerekli başka her şeyin fiyatını yukarıya doğru itmekte ve kirlenmeye yol açmaktadır. Nüfuslar arttıkça kaynaklar da giderek artan sayılarda insan tarafından paylaşılmak zorundadır. Yalnızca belirli büyüklüklerde iyi arazi, belirli miktarlarda akaryakıt ve evler için belirli ölçülerde ağaç vardır. Örneğin ABD'de ulusal parklar o kadar kalabalıklaşmıştır ki, çok kullanılan bazılarında yalnızca ayakta durulabilecek kadar yer bulunabilmektedir. Hala çok güzeldirler. Fakat sessizlik içinde zevki çıkarılabilecek yerler değildirler artık. Nüfus patlamasının sonuçlarından birisi insanların kentlerde ve kent çevrelerinde toplanmaları ve bu toplanma hızının kararlı bir biçimde artmasıdır. Geçen 20 ya da 30 yıl içinde merkezi kentlerin gerçekte nüfus kaybetmiş olmalarına karşın daha geniş metropoliten alanlar çok fazla nüfus kazanmıştır. ABD, Kanada ve öteki endüstrileşmiş ülke nüfuslarının çoğu kentsel merkezlerde toplanmıştır. Dolayısıyla bunun bizi nasıl etkileyebileceği sorusu giderek daha fazla ilgileri çekmekte ve önem kazanmaktadır. Psikologlar sorunla gittikçe daha fazla ilgilenmektedirler. O kadar ki geçen 5 yıl içinde kalabalığın insanlar üzerindeki etkisine ilişkin olarak daha önceki 50 yıldakinden daha fazla araştırma yapılmıştır. Şimdi bu araştırmalarda nelerin ortaya çıkarıldığına bir göz atalım. Tanım. Kalabalıkla ne demek istediğimizi tanımlamaya gereksinim duyulmayabilir. Fakat sözcüğün birbirinden oldukça farklı iki anlamda kullanıla gelmiş olması bir tanımı zorunlu kılmaktadır. Bu anlamlardan biri bir sıkışıp kalmışlık duygusudur. Bu duygu açıkça tatsız ve olumsuzdur. Bu anlamda kalabalık olduğumuzu söylediğimizde hemen her zaman yakınıyoruzdur. Dahası bu kalabalıkta olma duygusu gerçekte sahip olduğumuz alanın genişliğinden bağımsız olarak duyulur. Sıkıştığımızda ya da darda kaldığımızda bu duygu uyarılmak eğilimindedir. Fakat bazen çevremizde geniş bir alanın bulunduğu durumlarda bile duyulabilir. Eğer tam anlamıyla yalnız kalmak istiyorsanız bir tek başka kişinin bile varlığı kalabalık duygusu için yeterlidir. Kullanılabilir alanın genişliği ne olursa olsun bir kalabalığın söz konusu olduğu zamanlar vardır. Eğer tenha plajlarda yüzmek istiyorsanız birkaç kişinin varlığı plajın kalabalık olduğunu düşünmenize yol açabilir. Öte yandan bir partide oldukça küçük bir odada sizden başka 50 kişi daha bulunsa bile kendinizi kalabalıkta hissetmezsiniz. Diğer bir deyişle kalabalık bazen gerçek ölçüleri ne olursa olsun var olandan daha fazla alana sahip olma isteğiyle bağlantılı psikolojik bir durum ya da rahatsızlık anlamına gelir. Sözcüğün öteki anlamı kişi başına kullanılabilir alanın genişliğidir. Bu tümüyle fiziksel ve nesnel bir tanımdır ve kalabalık duygusuna ilişkin psikolojik durumdan ayırt edebilmek için sıklıkla yoğunluk olarak adlandırılır. Daniel Stockholz 1971 ve diğerlerinin işaret ettikleri gibi psikolojik bir sıkışıp kalmışlık duygusu olarak kalabalıkla kişi başına düşen alanın bir ölçüsü olarak kalabalığı birbirinden ayırmak gerekir. İlkinin bir iç psikolojik durum olduğu açıktır ve hemen her zaman olumsuzdur. Bir bağımlı değişkendir ve kalabalıkta bunu hissetmenin tatsız bir yaşantı olduğunu anlamak için araştırma yapmaya gerek yoktur. Tersine fiziksel durum nötrdür ve nüfus yoğunluğunun yani kalabalığın insanlar üzerindeki etkisi yanıtlanması gereken bir sorudur. Bu nedenle bu tartışma boyunca kalabalığın kullanılabilir alan büyüklüğü anlamına geldiğini anımsayınız. Kalabalık ve hayvanlar. Hayvanlar üzerinde yapılmış ve insanlarda yüksek nüfus yoğunluğu koşulları altında yaşamanın güçlü olumsuz etkilere neden olabileceğini işaret eden oldukça çok sayıda araştırma vardır. Klasik bir çalışmada Calhoun 1962 bir grup fareyi bir kafese koydu. Gereksinim duyabilecekleri bütün yiyecekleri ve suyu verdi. Kafesi temiz tuttu ve onları istediklerini yapmada özgür bıraktı. Fareler verimli doğurganlardır ve büyük bir başarı ile yaptıkları şeylerden biri budur. Koloninin ya da sürünün nüfusu bu aşağı yukarı ideal koşullar altında hızla arttı. Fakat belirli bir noktada durum keskin bir biçimde değişti. Nüfus hızla düştü. Bu örüntü, aç parantez, nüfusun giderek artması ve sonra keskin bir düşüş, kapı parantez, bu koşullar altında tutarlıdır. Bu durum laboratuvarda fareler, fındık fareleri, köstebekler ve bir dizi başka yaratık üzerinde gösterilmiştir. Christian 1963, Southwick 1955, Schneider 1968. Büyük bir grup hayvanın küçük bir alana sıkıştığı durumlarda bu olgu doğal ortamlarda da gözlenmiştir. Bir adaya sıkışmış bir grup geyikte de aynı nüfus zikzakları görülmüştür. Christian, Flieger ve Davis 1960. Bu olgunun en tanınmış örneği Norveç'te lemminglerin yürüyüşüdür. Bu fareye benzer yaratıklar donmuş tundralarda yaşarlar ve nüfusları oldukça düzenli bir biçimde aynı tür döngüden geçer. Sürü, nüfusu çok büyük sayılara ulaşıncaya kadar bir süre kararlı bir biçimde büyür. Sonra büyük bir yürüyüş başlar ve sürü denize ulaştığında bir bölümünün suya düşerek boğulması sonucu nüfus belirgin bir biçimde azalır. Calhoun'un deneyindeki farelerin ve Schneider'ın çalışmasındaki fındık farelerinin gözlenmesi, kafesler çok kalabalıklaştığında nelerin olduğu konusunda bazı şeyler anlatabilir. Normal olarak bu hayvanlar barış içinde bir arada yaşamayı başarırlar. Her erkek bir yuva yapar ve çiftleşmek üzere bir ya da daha fazla dişi bulur. Dişiler doğururlar, yavruları büyütürler ve benzerlerini yaparlar. Yeteri kadar yiyecek ve su bulunduğu sürece göreli olarak az sayıda kavga ve dövüşe rastlanır. Yuvalar özel mülk sayılır ve dişiler yavruları için rahat köşeler oluştururlar. Yavrulara gerçekten iyi bakılır. Çok yüksek nüfus yoğunluğu koşulları altında çok fazla dövüş vardır ve yuvalar işgal edilir. Dişiler yeterli yuva yapmazlar. Yavrulara iyi bakılmaz. Nüfustaki keskin düşmenin anlık nedeni bebek ölümlerindeki artıştır. Gebeliklerin sayısı aşağı yukarı normal düzeydedir. Sağ doğumların sayısı alışılmıştan biraz daha düşüktür. Fakat temel değişiklik gençlerin çok azının yetişkinliğe ulaşabilmesi biçiminde görülür. Öyle görülüyor ki bunun nedeni yavruların yaşamasını sağlamak için yuvaların ve bakımın yetersiz olmasıdır. Ememezler, beslenemezler. Ayak altında ezilirler. Çok genç ortalığa çıkarlar ve ara sıra yenildikleri bile olur. Aynı zamanda sürüdeki erkeklerin birçoğu alışılmamış düzeyde saldırganlaşır, çok dövüşür, ayrım yapmadan çiftleşir ve genel olarak normal davranışlarında bir bunalım yaşarlar. Yüksek nüfus yoğunluğu koşulları altında yaşamanın bu alışılmamış etkileri bazen daha önce değindiğimiz alancılık içgüdüsünün kanıtları olarak yorumlanırlar. Bu görüşe göre hayvanlar çevrelerinde belirli büyüklükte bir alana gereksinim duyarlar. Bu alanın kendi türlerinden başka hayvanlar tarafından işgal edilmesi onlarda içgüdüsel bir saldırgan tepkiyi başlatma işlevi görür. Hayvan otomatik olarak işgalciyi geri püskürterek alanını savunmak için dövüşür. Çok sayıda hayvan bir araya gelerek kalabalıklaştığında varsayımsal olarak alancılıkla ilgili bütün içgüdüleri serbest kalmakta, herkes herkese dövüşmekte ve koloni parçalanmaktadır. Bu görüşün ilkel düzeydeki hayvanlar için bile fazlaca bir yalınlaştırma olduğu açıktır. 10 farelik bir kafes gören herkes bilir ki bu hayvanlar etraflarında belirli büyüklükte bir alan istemezler. Tersine 10 farenin 10'u da kafesin bir ucunda büyük bir olasılıkla bir yığın halinde uyuyacaklardır. Gündüzleri ara sıra bir dövüş patlak verebilir fakat öyle görülüyor ki fareler yakın temastan kaçınmamakta ve kendilerine çok yaklaşan diğer bir hayvanı kaçırmamaktadırlar. Bu özel koşullar altında çok yakınlarında çok sayıda hayvanın bulunmasının neden olduğu alancı ya da kendini korumaya yönelik bir içgüdü işlerlik kazanabilir. Fakat hayvanların belirli büyüklükte bir alana yalın bir gereksinimleri yoktur. Yüksek nüfus yoğunluğu altında yaşamanın etkilerini açıklamaya yönelik diğer bir görüşte başka bir hayvanın varlığının aşırı derecede gerginlik yaratıcı olduğu ve hormonsal değişikliklere neden olduğu yolundadır. Christian, 1950. Bu kurama göre yüksek yoğunluk koşulları altındaki hayvanlar adrenallerle ilgili etkinliğe neden olan büyük bir gerilim içindedirler. Adrenaller yani böbrek üstü bezleri fazla çalıştıklarında üreme ile ilgili iç salgı bezlerinin etkinliklerini azaltmak eğilimindedir. Aşırı durumlarda bu hayvanlarda doğurganlığın azalmasına neden olacak, dolayısıyla doğumların azalmasına sonuçta da açık bir nüfus azalmasına yol açacaktır. Gebeliklerin normal sayısında bir azalmanın olduğuna ilişkin çok az kanıt bulunmakla birlikte hormonsal bir dengesizlik yüzünden doğan hayvanların daha az sağlıklı olmaları olasılığı vardır. Pek çok sayıda başka hayvanın varlığının gerilime neden olduğu konusunda bir kuşku bulunmamakla birlikte bebek ölümlerindeki keskin artışı ve toplumsal çöküşü açıklayabilmek için böbrek üstü bezlerindeki etkinlik artışı yalnız başına yeterli gibi görünmemektedir. Bu olgular nasıl açıklanırsa açıklansın, gözlemler yüksek nüfus yoğunluğu koşulları altında yaşamanın olumsuz etkilerinin bulunduğunu göstermektedir. Ancak hayvanlar üzerinde yapılan araştırma bulgularının insanlara genellenmesi her zaman hem güçtür hem de kuşku götürür. Karmaşık toplumsal etmenlerin ve kişiler arası ilişkilerin işe karışması durumunda bu özellikle doğrudur. Tanınmış biyolog René Dubos'un dediği gibi, İnsanların gizil güç olarak tehlikeli durumlara uyma yetenekleri, kalabalığın hayvanlar üzerindeki güçlü etkilerini sınama amacıyla yapılmış deneylerin sonuçlarını doğrudan insan yaşamına genellemeyi akıllıca olmaktan çıkarmaktadır. 1970. Dolayısıyla hayvanlar üzerindeki bu araştırmalar yol gösterici olmakla birlikte insanların kalabalığa nasıl tepki gösterdiklerini görebilmek için yine insanlar üzerinde yapılmış araştırmalara bakmak zorundayız. Kalabalık ve insanlar. Kalabalığın insanlar üzerindeki etkisi henüz yeni bir araştırma alanı olmakla birlikte geçen 5 ya da 10 yıl içinde oldukça çok araştırmanın yapıldığı söylenebilir. Araştırmaların bir bölümü kontrollü laboratuvar deneyleri, bir bölümü alan gözlemleri, bir bölümü sınıflar ve benzeri doğal ortamlarda yapılan alan deneyleri, bir bölümü kalabalık koşullarında yaşayan insanlarla bireysel görüşmeler ve bir bölümü de nüfus yoğunluğu ile suç ve ruhsal rahatsızlık gibi diğer değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için kentlerde ve diğer yerleşim merkezlerinde yapılan geniş kapsamlı tarama yani survey çalışmalarıdır. Böylece bu kitapta tartışılan çoğu konuyla karşılaştırıldığında bu konuda yapılan araştırma sayısı hala oldukça sınırlı olmakla birlikte yine de gözden geçirmek için oldukça çok sayıda bulgu vardır.